Ayrım 13. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Olber. Sayfa 167. 27. bölüm. 6'ya çeyrek kala civarında İrlandalı beni iğneli fıçıya götürdü. Düşkünler evi arazisinde bir köşede duran kasvetli, dumanlı, sarı bir tuğla yığınıydı fıçı. Küçücük parmaklıklı sıra sıra pencereleri ve binayı yoldan ayıran yüksek duvarı ile demir kapısıyla hapishaneden hiçbir farkı yoktu. Perişan görünümlü adamlar çoktan uzun bir sıra oluşturmuş kapıların açılmasını bekliyorlardı. Her türden ve her yaştan insan vardı. En genci 16 yaşında, terü taze bir çocuk, en yaşlısı ise 75 yaşında iki büklüm olmuş dişsiz bir mumyaydı. Kimileri bastonları, güğümleri ve tozdan kararmış yüzlerinden anlaşıldığı üzere tecrübeli berduşlardı. Kimileri işsiz kalmış fabrika işçileri, ırgatlar, biri yakalı ve kravatlı bir katipti. İkisi kesin gerizekalıydı. Orada öylece dururken topluca bakıldığında iğrenç bir manzara oluşturuyorlardı. Kötücül ya da tehlikeli değil ama kaba saba perişan bir topluluk. Neredeyse hepsi hırpani ve bariz bir şekilde aç. Sırtımızı duvara verip sigara içtik ve berduşlar yakın zamanda kaldıkları iğneli fıçılardan bahsetmeye başladılar. Anlattıklarından anlaşıldığı kadarıyla her fıçı farklı. Her birinin kendine has iyi ve kötü yanları var ve yoldayken bunları bilmek çok önemli. Eski toprak biri sizi İngiltere'deki bütün fıçıların özelliklerini sayabilir. A'da sigara içiliyor ama hücrelerde tahta kurusu var. B'de yataklar rahat ama hademe zorbanın teki. C'de sabahları erken çıkıyorlar ama çaya çay demeye bin şahit ister. D'de yetkililer varsa parın çalıyorlar gibi bilgiler. Bir günlük yürüyüş mesafesindeki fıçıların arasında tepile tepile aşınmış patikalar var. Bana Barnet, St. Albans yolunun en iyisi olduğu söylendi. Ve Billy Cray ile Selmus'tan ayrıca kentteki İde tepesinden uzak durmam için uyarıldım. Selsa'nın İngiltere'deki en lüks fıçı olduğu söyleniyordu. Biri orayı överken battaniyelerin fıçıdakilerden ziyade hapishanedekiler gibi olduğunu söylemişti. Berduşlar yazları uzak mesafeler kat ediyor, kışları ise mümkün mertebe daha sıcak olan ve daha fazla yardım kuruluşu bulunan büyük şehirlerin etrafında dolanıyorlar. Ama hareket etmek zorundalar. Çünkü şehir dışındaki herhangi bir fıçıya ya da iki Londra fıçısına ayda bir kereden fazla girmenin cezası bir haftalık hapistir. 6'yı biraz geçe kapılar açıldı ve tek sıra halinde içeri girdik. Avludaki büroda bir yetkili adımızı, mesleğimizi ve yaşımızı, ayrıca nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bir deftere kaydetti. Nereye gidileceği berduşların hareketini kontrol altında tutmak amacıyla soruluyordu. Mesleğime ressam dedim. Sulu boya resim yapmışlığım vardı. Zaten kimin yoktur ki? Yetkili bize paramız olup olmadığını da sordu ve herkes hayır yanıtını verdi. Fıçıya 8 peniden fazla koymak yasak. 8 peniden aşağısını da kapıda teslim etmek gerekiyor. Ama berduşlar paralarını gizlice içeri sokmayı yeğliyorlar. Şıngırdamaması için bir kumaş parçasına sıkı sıkıya sarıyorlar. Genellikle her berduşun taşıdığı çay ya da şeker torbasına veya kağıtların arasına konuyor. Kağıtlar kutsal sayıldığından asla aranmıyor. Büroda kaydolduktan sonra berduş çavuşu olarak bilinen yetkili, işi berduşları denetlemekti, normalde düşkünler evinde kalıyordu ve bize büyükbaş hayvanlarmışız gibi davranan mavi üniformalı bir hademe tarafından fıçıya götürüldük. Fıçıda sadece bir banyo ve tuvalet vardı. Geri kalan her yer çift sıra taş hücrelerden oluşuyordu. Toplamda belki 100 tane hücre vardı. Taştan ve beyaz duvarlardan oluşan çıplak, kasvetli bir yerdi. Zoraki temizlenmişti ve nasıl oluyorsa görür görmez almayı beklediğim bir kokusu vardı. Arap sabunu, JS, bir dezenfektan markası ve hela kokusunun karışımı. soğuk, göz korkutan hapishanemsi bir koku. Hademe hepimizi koridora topladı. Sonra yıkanmadan önce üstümüzün aranabilmesi için altışar altışar banyoya girmemizi söyledi. Aradıkları şey para ve tütündü. Romtom tütünü gizlice içeri sokulduktan sonra sigara içebileceğimiz ama üstünüzde bulunursa el konulan bir fıçıydı. Eski topraklar bize hademenin diz altını hiç aramadığını söylediğinden tütünlerimizi botlarımıza saklamıştık. Daha sonra soyunurken de yastık olarak kullanmak adına yanımıza tutulmasına izin verilen paltolarımızı aktardık. Banyodaki manzara fevkalade iğrençti. Kir içinde 50 adam anadan üryan soyunmuş 40 metrelik bir alanda dirsek dirseğe duruyordu ve kullanabilecekleri sadece iki küvet ve kaygan havlu makarası vardı. O pis ayak kokusunu asla unutmayacağım. Berduşların yarısı bile tamamen banyo yapmadı. Sıcak suyun bünyeyi zayıflattığından bahsettiklerini duydum. Ama hepsi de yüzlerini, ayaklarını ve parmak parçası denilen ayak parmaklarının arasını sardıkları korkunç yağlı kumaş parçacıklarını yıkadı. Temiz su sadece banyo yapanlara veriliyordu. Bu yüzden birçok kişi başkalarının ayaklarını yıkadığı suda temizlenmek durumunda kaldı. Hademe bizi ileri geri itekleyip durdu. Oyalanlara küfrü basıyordu. Sıra bana geldiğinde her yanına kir yapışmış küveti yıkayabilir miyim diye sordum. Kısaca şu yanıtı verdi. İşine bak, koduğumun ağzını kapat. Bu mekanın toplumsal tonunu belirledi ve bir daha ağzımı açmadım. Yıkanma faslımız bittikten sonra hademe giysilerimizi öbek öbek bağlayıp bize düşkünler evinde giyilen gömleklerden verdi. Kısa gecelikleri andıran temizliği şaibeli, gri pamuklu şeyler. Hemen hücrelere yollandık ve kısa süre içinde hademe ile berduş çavuşu düşkünler evinden akşam yemeğimizi getirdiler. Adam başına 200 gram margarinli ekmek ve teneke güğümlerde verilen yarım litre acı, şekersiz kakao düşüyordu. Yerde oturup bunları 5 dakikada mideye indirdik. Saat 7 gibi kapılar dışarıdan kilitlendi. Sabah 8'e kadar da kilitli kaldı. Hücreler 2 kişilikti ve dileyen arkadaşlarıyla kalabiliyordu. Benim arkadaşım olmadığı için bir başka yalnız adamla suratı yıpranmış, hafif şaşı, zayıf biriyle eşleştirildim. Hücre 2,5'a 1,5 metre genişliğinde ve 2,5 metre yüksekliğindeydi. Taştan yapılmıştı ve tıpkı bir hapishane hücresi gibi duvarın yüksek bir noktasında küçücük, parmaklıklı bir pencere ve kapıda gözetleme deliği vardı. İçerideki eşya 6 tane battaniye, bir lazımlık ve sıcak su borusundan ibaretti. Eksik bir şeyler varmış hissiyle hücreye baktım. Sonra hayretler içinde eksikliğin ne olduğunu anlayıp feryat ettim. Ama Allah kahretsin, yataklar nerede? Yataklar mı? Dedi diğer adam şaşkınlıkla. Yatak matak yok. Ne bekliyordun? Burası yerde yatılan fıçılardan. Tanrım, yerde yatmaya daha alışamadın mı? Anlaşılan fıçıda yatak olmaması gayet sıradan bir durumdu. Paltolarımızı yuvarlayıp sıcak su borusuna yasladık ve olabildiğince rahat bir şekilde kurulmaya çalıştık. İçerisi mide bulandırıcı derecede havasızdı ama battaniyelerin hepsini altımıza sereceğimiz kadar da sıcak değildi. O yüzden yattığımız yeri yumuşatmak için battaniyelerin sadece birini kullanabiliyorduk. Yarım metrelik aralıklarla yatıyor, birbirimizin yüzüne soluyorduk. Çıplak uzuvlarımız sürekli birbirine değiyor, her uykuya dalışımızda üst üste biniyordu. İnsan bir sağa bir sola dönüyordu ama nafileydi. Ne tarafa dönerseniz dönün, zeminin sertliği battaniyeyi aşınca önce uyuşma, sonra keskin bir acı hissediyordunuz. Uyunuyordu uyunmasına ama en fazla 10'ar dakika. Gece yarısına doğru adam eşcinsel teşebbüslerinde bulundu. Dışarıdan kilitli, zifiri karanlık bir hücrede yaşanması korkunç bir tecrübe. Aciz bir yaratık olduğundan onu kolayca idare edebildim. Ama elbette tekrar uykuya dalmam imkansızdı. Gece boyunca uyanık kaldık. Sigara içip konuştuk. Adam bana hayat hikayesini anlattı. 3 yıldır işsiz gezen bir tesisatçıydı. İşini kaybeder kaybetmez karısı tarafından terk edildiğini söyledi. Kadınlardan o kadar uzun süre uzak kalmıştı ki neye benzediklerini unutmuştu. Demesine göre uzun süredir berduş olanlar arasında eşcinsellik oldukça yaygındı. 8'de hademe koridor boyunca ilerledi ve kilitleri açıp "Herkes dışarı!" diye bağırdı. Kapılar açıldı ve dışarıya bayat pis bir koku yayıldı. Koridor anında gri gömlekli sefil adamlarla doldu. Hepsi de elinde lazımlığı banyoya koşturdular. Anlaşılan sabahları hepimiz için sadece bir küvet su ayrılıyordu. Ben banyoya vardığımda 20 berduş çoktan yüzünü yıkamıştı. Suda yüzen siyah pisliğe baktım ve yüzümü yıkamaya yeltenmedim bile. Bunun ardından akşamki yemekle aynı olan bir kahvaltı ile giysilerimiz verildi ve çalışmak için bahçeye çıkarıldık. İşimiz düşkünlerin akşam yemeği için patates soymaktı. Ama bu sadece doktor bizi muayene etmeye gelene dek oyalanmamızı sağlayacak bir formaliteden ibaretti. Berduşların birçoğu alenen aylaklık etti. Doktor saat 10 gibi geldi ve hücrelerimize dönmemiz, soyunup muayene için koridorda beklememiz söylendi. Tir tir titreyerek çırılçıplak koridora sıralandık. Orada o acımasız gündüz güneşinde nasıl da perişan, adi bir köpek sürüsüne benzediğimizi hayal edemezsiniz. Berduşların giysileri kötüdür ama beterini saklar. Bir berduşu gerçekte olduğu gibi bütünüyle görebilmek için çıplak görmeniz gerekiyor. Düz tabanlar, şişmiş karınlar, çökük göğüsler, sarkık kaslar, her türlü fiziksel çürümüşlük mevcuttu. Neredeyse herkes yetersiz beslenmeden muzdaripti. Kimileri ise belli ki hastalıklıydı. İki adam fıtık bağı takmıştı. 75'lik mumyamsı ihtiyara gelince insan günlük yürüyüşünü nasıl tamamladığını merak ediyor. Kirli sakallı, gece uykusuz kalmaktan buruş buruş olmuş yüzlerimize bakınca hepimizin bir haftadır aralıksız içtiğimizi sanırdınız. Muayene sadece çiçek hastalığı olup olmadığını saptamak içindi. Hiçbir şekilde genel durumumuza bakılmıyordu. Genç bir tıp öğrencisi ağzında sigara sırada hızla ilerleyip bizi tepeden tırnağa süzüyor, herhangi bir adamın sağlıklı mı yoksa hasta mı olduğunu sorup araştırmıyordu. Hücre arkadaşım soyunduğunda göğsünde kırmızı bir döküntü olduğunu gördüm ve geceyi birkaç santim uzağında geçirdiğim için çiçeğe yakalanmaktan korktum. Ama doktor döküntüyü inceleyip sadece gıda yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. Muayeneden sonra giyinip bahçeye yollandık. Burada hademe adlarımızı okudu. Varsa büroda bıraktığımız eşyalarımızı geri verdi ve yemek fişleri dağıttı. Bu fişlerin her biri 6 penny değerindeydi ve bir gece önce belirttiğimiz yolun üstündeki kafelerin adınaydı. Berduşların kayda değer bir kısmının okuma bilmediğini görmek ilginçti. Fişlerini çözebilmek için bana ve diğer alimlere danışmaları gerekti. Kapılar açıldı ve hemen dağıldık. Fıçının kapalı, inceden inceye dışkı kokan boğuculuğundan sonra hava banyodaki bir arka sokağın havası bile ne tatlı kokuyordu. Artık bir arkadaşım vardı. Zira patates soyarken Paddy Jacques adında İrlandalı bir berduşla tanışmıştım. Temiz ve edepli görünen, hüzünlü, solgun bir adamdı. Edbury fıçısına gidiyordu. Birlikte gitmeyi önerdi. Yola koyulduk ve oraya öğleden sonra 3'te vardık. 20 kilometrelik bir yoldu ama ıssız Kuzey Londra'nın varoşlarında kaybolduğumuzdan 3 kilometre uzattık. Yemek fişlerimiz Ilford'daki kafenin adınaydı. Kafede garsonluk yapan velet fişlerimizi görüp berduş olduğumuzu anlayınca hor görüyle saçlarını savurdu ve bize uzun süre servis yapmadı. Sonunda 2 büyük çay, 4 dilim ekmek ve yağı masaya savurdu. Yani 8 penilik yiyecek. Görünüşe göre dükkan berduşları her fişte 2 peni civarında kazıklıyordu. Para yerine fişleri olan berduşlar da duruma itiraz edemiyor, başka bir yere de gidemiyordu. 28. Bölüm. Paddy yaklaşık 2 hafta boyunca bana arkadaşlık etti. Yakınından tanıma fırsatını bulduğum ilk berduş olduğundan onu biraz anlatmak istiyorum. Kanımca tipik bir berduştu ve İngiltere'de onun gibi on binlercesi vardı. 35 civarında, uzun boylu sayılabilecek bir adamdı. Sarı saçları kırlaşıyordu. Mavi gözleri buğuluydu. Yüz hatları güzel ama yanakları çöküktü ve sadece margarinli ekmekle beslenmekten ileri gelen grimtrak iliğine kadar kirlenmiş gibi görünüme sahipti. Diğer berduşların çoğundan daha düzgün bir şekilde tüvit bir avcı ceketiyle yanlarındaki örgü şeridi hala duran çok çok eski bir smokin pantolonu giyiyordu. Anlaşılan onun nazarında şerit saygınlıktan arta kalan son bir parçaydı ve söküldüğünde dikmeye özen gösteriyordu. Genel olarak görünümüne dikkat ediyordu. Kağıtlarını, hatta çakısını uzun süre önce satmış olmasına rağmen asla satmadığı bir jilet ve ayakkabı fırçası taşıyordu yanında. Yine de bir kilometre öteden bile berduş olduğu anlaşılıyordu. Ağır aksak yürüyüşünde, omuzlarını öne eğişinde esasen küçük düşürücü bir şeyler vardı. Onu yürürken gördüğünüzde birine darbe vurmaktan ziyade darbe yemeği yiyeceğini içgüdüsel olarak hissediyordunuz. İrlanda'da büyümüş, savaşta 2 yıl askerlik yapmış, sonra bir metal cilası fabrikasında çalışmış, buradan da 2 yıl önce kovulmuştu. Berduş olmaktan çok utanıyordu ama berduşların tüm alışkanlıklarını edinmişti. Kaldırımları sürekli tarıyor, hiçbir izmariti, hatta boş sigara paketini pelür kağıdı sigara sarmak için kullanılıyordu, kaçırmıyordu. Edbury'e giderken kaldırımda gazete kağıdından bir paket gördü. Üstüne atladı ve içinde kenarları hafif dağılmış 2 tane kuzu etli sandviç buldu. Bunları benimle paylaşmakta ısrar etti. Bir otomatın yanından geçerken her seferinde kolu çekiştiriyordu. Çünkü bazen bozuk olduklarını ve çekiştirince peni verdiklerini söylüyordu. Ama suç işlemeye tahammülü yoktu. Romtom'un yakınlarındayken Paddy bir kapının önüne anlaşılan yanlışlıkla bırakılmış bir şişe süt gördü. Durup şişeye aç gözlerle bakmaya başladı. "Tanrım," dedi. "Güzelim, süt israf oluyor. Biri şu şişeyi hemencik yürütebilir değil mi? Şıp diye yürütebilir." Bizzat yürütmeyi düşündüğünü görebiliyordum. Sokakta bir aşağı bir yukarı baktı. Sessiz bir yerleşim yeriydi ve görünürde kimse yoktu. Paddy hastalıklı mahzun yüzüyle süt için yanıp tutuşuyordu. Sonra dönüp hüzünlü hüzünlü şöyle dedi. "En iyisi boş vermek. Hırsızlıktan hayır gelmez. Çok şükür bugüne dek hiçbir şey çalmadım." Onu erdemli tutan şey açlıktan ileri gelen korkuydu. Midesine sadece 2-3 kere doğru dürüst yemek girse kendinde sütü çalma cesaretini bulurdu. 2 tane sohbet konusu vardı. Berduş olmanın utancı ile hayal kırıklığı ve beleş yemek bulmanın en iyi yolu. Sokaklarda aylak aylak dolaşırken kendine acıyan iniltili İrlandalı sesiyle şöyle bir monolog sürdürürdü. "Yollarda olmak içler acısı değil mi? Şu kahrolası fıçılara girmek insanın yüreğine oturuyor. Ama elden ne gelir ha? Doğru dürüst bir et yemeği yemeyeli 2 ayı geçti. Botlarımın durumu gittikçe kötüleşiyor ve... Tanrım, Edinburgh'a giderken şu manastırlardan birinden bir fincan çay almayı denesek nasıl olur? Çoğu zaman veriyorlar. Ah, ah, din olmasa ne hale düşerdik ha? Manastırdan da, Baptistlerden de, İngiliz kilisesinden de, her yerden de çay aldım. Şahsen ben Katoliğim. Tabii günah çıkaralı 17 yılı geçiyor ama anlıyorsun ya, hala dini bütünüm. Manastırda her zaman bir fincan çay ikram eder." Vesaire vesaire. Neredeyse hiç es vermeden tüm gün böyle konuşur dururdu. Cehaletinin sınırı yoktu ve dehşet vericiydi. Örneğin bir keresinde bana Napolyon'un İsa'dan önce mi sonra mı yaşadığını sormuştu. Bir başka sefer bir kitapçı vitrinine baktığım sırada kitaplardan birinin adı İsa'yı taklit etme. De Imminenti Christi, Thomas A. Kempis. Olduğu için müthiş huzursuzlandı. Bunu dine saygısızlık olarak algıladı. Onu ne halt etmeye taklit etmek istiyorlarmış diye sordu öfkeyle. Okuma biliyordu ama kitaplardan bir nevi tiksiniyordu. Romtom'dan Edbury'ye giderken bir halk kütüphanesine girdim. Paddy'ye bir şey okumak istemese bile ayaklarını dinlendirmek için içeri gelmesini önerdim. Ama kaldırımda beklemeyi yeğledi. "Hayır," dedi. "Tüm o kahrolası ciltleri görmek midemi bulandırıyor." Diğer çoğu berduş gibi kibrit konusunda müthiş cimriydi. Onunla tanıştığımda bir kibrit kutusu vardı ama hiçbirini yaktığını görmedim. Ben kendi kibritimi yakınca da bana müsriflikle ilgili nutuk çekiyordu. Onun yöntemi yabancılardan ateş dilenmek, bazen kibrit yapmak yerine yarım saat sigarasız kalmaktı. Mizacının kilit noktası kendine acımasıydı. Kara talihini bir an olsun unutamıyor gibiydi. Uzun sessizlikleri durup dururken, insanın giysilerinin dökülmeye başlaması ne acı, değil mi? Ya da şu fıçıdaki çay, çay değil düpedüz sıcak sidik diye haykırmak için bölüyordu. Sanki yeryüzünde düşünecek daha iyi bir konu yokmuş gibi. Ayrıca pısırık haliyle ondan daha iyi konumda olan herkesi kıskanıyordu. Zenginleri değil, çünkü onlar sosyal ufkunun ötesinde kalıyordu ama iş sahibi adamları. İş bulma arzusu bir sanatçının ünlü olma arzusuna benziyordu. Yaşlı bir adamı çalışırken görse, şu yaşlı nokta nokta bak, eli ayağı tutan adamları işte ne diyor? Ya da çalışan kişi çocuksa, bizim ekmeğimizi işte bu genç veletler çalıyor, diyordu kindar kindar. Tüm yabancılar onun için şu kahrolası dagolardı. İtalyan, İspanyol ya da Portekizler için kullanılan aşağılayıcı terim. Çünkü onun teorisine göre işsizliğin sorumlusu yabancılardı. Kadınlara arzu ve nefret karışımı bir ifadeyle bakıyordu. Genç, güzel kadınların hayallerine bile giremeyecek kadar aşıyordu onu. Ama fahişeleri görünce ağzı sulanıyordu. Birkaç kırmızı dudaklı, yaşlı yaratık yanımızdan geçince Paddy'nin yüzü kızarıyor, dönüp aç aç kadınların ardından bakıyordu. Şekerci vitrinine bakan bir çocuk gibi, "Kaşarlar," diye mırıldanıyordu. Bana bir keresinde 2 yıldır, yani işini kaybettiğinden bu yana, bir kadınla yatmadığını ve fahişelerden daha yükseği hedefleyebileceğini unuttuğunu söylemişti. Sıradan bir berduş mizacına sahipti. Alçak, kıskanç ve çakaldı. Yine de iyi bir adamdı. Cömert bir doğası vardı ve son lokmasına bile bir arkadaşla paylaşmaya hazırdı. Gerçekten de kelimenin tam anlamıyla son lokmasını benimle birden fazla defa paylaşmışlığı vardı. Birkaç ay düzgün beslense muhtemelen çalışabilirdi de. Ama 2 yıl margarinli ekmekle beslenmek becerilerini ürkütücü bir biçimde zayıflatmıştı. Zihniyle bedeni tamamen sağlıksız düşünene dek bu yemek taklidi pislikle hayatta kalmıştı. Onun insanlığını yok eden, doğuştan gelen bir karakter bozukluğu değil, yetersiz beslenmeydi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 178.